Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 7. ayrım. 3. katta çıngırağı çaldı. Bir müddet sonra kapının arkasında sesler oldu ve yuvarlak gözetleme deliğinin arkasındaki kapak kalktı. Kern siyah bir gözün üzerine dikildiğini gördü. Bir kadın sesi aksi aksi "Kim o?" diye sordu. "Kern, burada oturan birisiyle görüşmek istiyorum," dedi. "Burada oturan kimse yok." "Nasıl olur? Siz varsınız ya." Kern kapıdaki şilde baktı. "Bayan Melanie Ekonski ile müşerref oluyorum, değil mi? Fakat benim aradığım siz değilsiniz. Öyleyse ben burada oturan bir bay ile görüşmek istiyorum." "Burada oturan bay filan yok." Kern yuvarlak ve siyah göze bir baktı. Belki de kadının söylediği doğruydu ve babası buradan taşınalı çok olmuştu. Birden kendini öyle kırgın ve boş hissetti ki. Kapının arkasındaki kadın sesi sordu. "İsmi neydi bu adamın?" Kern'in başı yeni bir ümitle doğruldu. "Bunu herkese işittirecek bir şekilde bağıra bağıra söyleyemem. Eğer kapıyı açarsanız söylerim." Deliğin arkasındaki göz kayboldu. Bir zincir şakırdadı. Kern ev değil, kale diye düşündü. Şimdi babasının burada oturmuş olduğuna hemen hemen kanaat getirmişti. Öyle olmasaydı kadın hiçbir şey sormazdı. Kapı açıldı. Al yanaklı, geniş yüzlü ve güçlü kuvvetli bir Çek kadını Kern'i tepeden tırnağa kadar süzdü. "Bay Kern ile konuşmak istiyorum." "Kern mi? Tanımıyorum. Burada oturmuyor." "Bay Sigmund Kern. Benim adım da Ludwig Kern." "Ya." Kadın Kern'e kuşkuyla bakıyordu. "Bunu herkes söyleyebilir." Kern ikamet tezkeresini çıkardı. "Buyurun bakın, küçük adım bile bile yanlış yazdırılmıştır. Fakat başka belgede bulacaksınız." Kadın bütün belgeleri okudu. Bu epey sürmüştü. Nihayet kağıtları geri verdi. "Akraba mı oluyorsunuz?" Kern evet dedi. Daha fazla söylemekten çekinmişti. Babasının burada olduğuna şimdi artık iyice emindi. Fakat kadın kesin bir sesle "Burada oturmuyor," dedi. Kern âlâ cevabını verdi. "Şu halde ben adresimi vereyim size. Bristol otelinde oturuyorum. Prag'da birkaç gün kalacağım. Buradan ayrılmadan evvel Bay Sigmund Kern ile konuşmayı çok isterdim." Kadına doğru şöyle bir bakarak ilave etti. "Kendisine verilecek bir şeyim vardı da." "Ya, evet, Bristol otelinde Ludwig Kern dersiniz. Akşamlar hayır olsun." Kern merdivenleri inerken "Aman ya Rabbi" diye düşünüyordu. Babamı muhafaza eden bu kadının Esatirdeki üç başlı cehennem köpeğinden hiç farkı yok. Fakat ne olursa olsun ele verilmekten iyidir. Kern ecza deposuna döndü. Dükkan sahibi hemen ona doğru koştu. "Babanızı buldunuz mu?" Adamın yüzünde hayatında hiçbir heyecanlı olay görmemiş insanın bütün tecessüsü toplanmıştı. Kern birden isteksizleşmişti. "Henüz bulamadım," dedi. "Fakat verdiğiniz adreste oturuyor. Evde değilmiş." Adam kollarını masaya koydu ve hayattaki olağanüstü hallerden enine boyuna bahsetmeye hazırlandı. "Kern, bize göre değil," dedi. "Eğer işler biraz yolunda giderse bizim için bir rastlantıdır. Tuvalet suyu ne oldu? Şimdilik yalnız 6 şişe alabileceğim. Daha fazla param yok. Yüzde kaç bırakacaksınız bana?" Dükkan sahibi bir müddet düşündükten sonra iyi yürekli bir tavırla "%35" dedi. "Böyle rastlantılar her vakit olmaz." "Âlâ." Kern parayı verdi. Eczacı şişeleri sardı. Berta adlı kadın da bu sırada arka taraftan gelmiş, babasını tekrar bulan bu delikanlıyı görmek istemişti. Ağzındaki bir şeyi heyecanlı heyecanlı çiğniyordu. Dükkan sahibi, "Size bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Bu tuvalet suyu çok iyidir. Hakikaten fevkalade iyidir." Kern, "Teşekkür ederim," diyerek paketi aldı. "Öteki şişeleri almak için yakında geleceğimi sanırım." Kern otele döndü. Odasında paketi açtı ve içinden aldığı 2 şişeyi bir miktar sabun, birkaç şişe ucuz esans ile beraber bir evrak çantasına yerleştirdi. Bir şeyler satmayı hemen denemek istiyordu. Koridora çıkınca yandaki odadan da birisinin çıktığını gördü. Açık renk elbise giymiş ve koltuğunun altına birkaç kitap sıkıştırmış bulunan kumral ve orta boylu bir genç kızdı bu. Kern önce hiç dikkat etmedi. tuvalet suyunun fiyat hesabını yapmakla meşguldü. Fakat kızın dün gece yanlışlıkla girdiği odadan çıktığını birdenbire hatırlayarak durdu. İçinde kız da kendisini tanıyacakmış gibi bir duygu vardı. Genç kız hiç etrafına bakmadan merdivenleri iniyordu. Kern bir müddet daha durdu. Nihayet o da hızlı hızlı koridoru geçerek arkasından gitti. Kızın ne biçim bir şey olduğunu görmeyi öyle istiyordu ki şu anda. Merdivenleri indi ve etrafına bakındı. Fakat genç kız görünürlerde yoktu. Kern kapıya gitti ve caddeye baktı. Tozlu bir ışık yağmuru içindeki cadde bomboştu. Görünürlerde birkaç çoban köpeğinden başka bir şey yoktu. Kern tekrar otele girdi. Hem garson hem de hizmetçilik görevini birden yapan kapıcıya. Biraz önce dışarı çıkan oldu mu diye sordu. Kapıcı hayretle bakıyordu. Siz çıktınız. Adam da yaptığı şakanın Kern'i katıla katıla güldürteceğini sanmış gibi bir hal vardı. Fakat Kern gülmedi. Aradığım bir genç kızdı dedi. Daha doğrusu genç bir bayan. Kapıcı ters ters. Burada bayanlar oturmaz dedi. Yaptığı şakanın hoşa gitmemesine fena halde canı sıkılmıştı. Burada kadınlar bulunur. Peki hiç kimse çıkmadı mı kapıdan? Kapıcı açıktan açığa cephe almıştı. Yoksa polise mi mensupsunuz da her şeyi böyle ince eleyip sık dokuyorsunuz? Kern ona hayretle baktı. Adamın neden böyle değiştiğini anlayamamıştı. Yapılan şakanın farkında bile değildi. Cebinden küçük bir sigara paketi çıkararak kapıcıya ikram etti. Beriki buz gibi bir tavırla teşekkür ederim cevabını verdi. Ben daha iyisini içerim. Bana kalırsa da öyle. Kern sigaraları tekrar cebine soktu. Bir an daha durup düşündü. Genç kız otelde olmalıydı daha. Belki de holdeydi. Kern içeri döndü. Hol önünde bir çimentolu taraça bulunan dar ve uzunca bir odadan ibaretti. Oradan etrafı duvar çevrili ve içinde birkaç leylak fidanı bulunan bahçeye çıkılırdı. Kern camlı kapıdan baktı ve genç kızın bir masada oturmakta olduğunu gördü. Dirseklerini masaya dayamış, kitap okuyordu. Holde ondan başka kimseler yoktu. Kern kendini tutamadı ve kapıyı açarak bahçeye çıktı. Genç kız kapının açıldığını duyunca başını kaldırdı. Kern tutuklaşmıştı duraklayarak. "İyi akşamlar," dedi. Genç kız şöyle bir baktı ve başı ile karşılık verdikten sonra okumaya devam etti. Kern bir köşeye oturdu. Bir müddet sonra ayağa kalktı ve birkaç gazete getirdi. Kendini şu anda hayli gülünç buluyordu. Tekrar dışarıda olmayı öyle isterdi ki, fakat hemen kalkıp gitmek de imkansız gibiydi. Gazeteleri karıştırdı ve okumaya başladı. Bir müddet sonra genç kızın çantasına uzandığını ve çantayı açtığını gördü. İçinden bir gümüş sigara tabakası almış ve açmıştı. Fakat hemen sonra tabaka yine kapandı ve çantaya kondu. Hem de hiçbir sigara almadan. Kern gazeteleri hızla kenara iterek ayağa kalktı ve "Sigaranızı içeride unuttunuz galiba," dedi. "Takdim edebilir miyim?" Paketini çıkardı. Şu anda bir tabakası olsun diye neler vermezdi. Paketi ezilmiş ve kenarlarından yırtılmıştı. Kıza uzattı. "Bilmem bunlardan içer misiniz ki? Biraz önce kapıcı reddetti. Pek kötü bulmuştu da." Genç kız kutunun markasına baktı ve "Ben de bundan içerim," dedi. Kern gülüyordu. Bundan daha ucuzu da yok. Sade bu kadarı bile bütün hayatını anlatmış hissini veriyor insana. Genç kız ona baktı. "Sanırım otel daha önceden her şeyi anlatmaya yeter. Doğru." Kern bir kibrit çakarak kızı uzattı. Alevin soluk kırmızımtırak ışığı, ensiz bir esmer yüzü, sık kaşları aydınlattı. Gözler iri ve aydınlık, ağız etli ve yumuşaktı. Kern kızın güzel olup olmadığını, ondan hoşlanıp hoşlanmadığını bilmiyordu. Fakat aralarında uzak ve belirsiz bir bağlılık olduğunu söyleyen bir duygu vardı içinde. Kern daha kızı tanımadan önce bu göğsü dokunmuştu. Nefes alıp verirken inip çıkan bu göğüse baktı ve birden manasızlık olduğunu bile bile elini cebine soktu. Kern kıza sordu. "Memleketten çıkalı çok var mı?" "2 ay. Pek uzun bir süre değil. Tam tersi öyle uzun geliyor ki." Kern hayretle ona baktı. "Sonra da hakkınız var," dedi. "İnsana 2 yıl uzun gözükmez." de 2 ay bir türlü bitip tükenmez gelir. Fakat bunun da faydalı bir tarafı var. Süre arttıkça kısalıyormuş gibi gelir insana. Genç kız, daha çok süreceğini sanır mısınız diye sordu. Bilmiyorum, artık bunu hiç düşünmüyorum da. Bense daima. Memleket dışına çıkalı henüz 2 ay geçtiği sıralarda ben de öyle yapardım. Genç kız susuyordu. Başı düşünceli düşünceli önüne düşmüştü. Sigarasından derin nefesler çekiyordu. Kern, genç kızın yüzünü çeviren gür ve hafif dalgalı siyah saçlara baktı. Şu anda bir şeyler, içten gelen bir şeyler söylemek isterdi. Fakat aklına hiçbir şey gelmedi. Okuduğu bazı kitapların dünya çapında kahramanlarının şu bulunduğu vaziyette nasıl davrandıklarını hatırlamaya çalıştı. Fakat beyninin içi sanki boşalmıştı. Hem bu kahramanların Prag'daki bir mülteciler otelinde bulunmuş olmalarına imkan var mıydı? Nihayet, karanlıkta okuyabiliyor musunuz diye sordu. Genç kız, aklı fikri başka yerlerde imişçesine ürkerek silkindi, sonra kitabı kapadı. Hayır, artık okumayacağım. Hiçbir faydası yok zaten. Kern, insanı meşgul eder bazı bazı, dedi. Elime cinayi roman geçtiği zaman bir solukta okur bitiririm. Genç kız, yorgun yorgun gülümsedi. Cinayet romanı okumuyordum. Anorganik kimya hakkında bir ders kitabıydı. Ya, demek üniversiteliydiniz. Evet, Würzburg Üniversitesi'nde. Ben de Leipzig Üniversitesi'ndeydim. Önceleri ben de ders kitaplarımı yanımdan ayırmazdım. Hiçbir şeyi unutmak niyetinde değildim. Fakat sonra hepsini de sattım. Taşınmayacak kadar ağır gelmeye başlamışlardı. Onların yerine tuvalet suyu ve sabun aldım, satıp da geçinmek için. Şimdi bu yüzden ekmek parasını kazanıyorum. Kız ona baktı. Bana hiç de cesaret vermiyorsunuz. Kern çabuk çabuk, sizin cesaretinizi kırmak istememiştim dedi. Benim durumum bambaşkaydı. Tek bir belgem bile yoktu. Sizin hiç olmazsa bir pasaportunuz olduğunu sanırım. Kız başıyla tasdik etti. Bir pasaportum var gerçi. Fakat 6 hafta sonra süresi geçiyor. Mesele değil, sonra tekrar uzattırabilirsiniz herhalde. Sanmıyorum. Kız ayağa kalktı. Kern sordu. Bir sigara daha içmez misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Çok sigara içiyorum zaten. Vaktiyle birisi şöyle demişti bana. Tam zamanında içilecek bir sigara dünyanın bütün ideallerinden daha iyidir. Çok doğru. Genç kız gülümsüyordu ve şu anda Kern'in gözüne çok güzel görünüyordu. Kızla konuşmaya devam edebilmek için Kern her şeyi vermeye razıydı. Fakat onu burada daha fazla tutabilmek için ne yapması lazım geldiğini de bilmiyordu. Çabuk çabuk konuşarak, eğer size herhangi bir suretle yardımım dokunabilirse seve seve yaparım dedi. Ben Prag'ı bilirim. Evvelce 2 defa daha buraya gelmiştim. Adım Ludwig Kern'dir. Sizin odanızın sağındaki odada kalıyorum. Genç kız bir an ona baktı. Kern her şeyi anladığını sanmıştı. Fakat kız serbest bir tavırla elini uzattı ve Kern'in elini kuvvetle sıkarak, "Eğer bilmediğim bir şey olursa mutlaka sorarım." dedi. "Teşekkür ederim." ve masanın üstünden kitaplarını alarak merdivenleri çıktı. Kern daha bir müddet holde oturdu. Kıza söylemesi lazım gelen her şeyi şu anda artık biliyordu. Manitacı, haydi Steiner bir daha dedi. Allah biliyor ya, oyunda yapacağınız ilk el için sanki ben kendim jockey kulüpte oynayacakmış gibi sinirliyim. Bardaydılar ve Fred Steiner'in son provasını yapıyordu. Fred onu hazırlayıp civar bir meyhanedeki daha acemi birkaç manitacıya karşı çıkarmak istiyordu. Steiner için de bu iş hırsızlık veya büyük ölçüde vurgunculuk hariç para getirecek tek yoldu. Yarım saat kadardır koz dalaverilerinin egzersizini yapıyordular. Yan kesici sonunda bu kadar yeter bularak ayağa kalktı. Sırtında smokin vardı. Şimdi operaya gitmem gerekiyor. Fevkalade bir premier var. Lehman okuyor. Hakiki sanatın bulunduğu yerde bizim için daima iş vardır. İnsanlar bu gibi yerlerde kendilerinden geçerler. Öyle değil mi? Ve elini Steiner uzattı. Ha bak, bir şey daha geldi aklıma. Ne kadar paranız var? 32 şilin. Azdır. Arkadaşların büyük para görmesi lazım. Yoksa ortaya gelmezler. Elini cebine soktu ve 100 şilinlik bir banknot çıkardı. "Alın, içeceğiniz kahve parasını vermek için bunu çıkarın. Muhakkak birisi düşecektir. Paranın üstünü benim namıma meyhaneciye bırakın. Tanıdıktır. Tekrar ediyorum. Kısa ve dikkatli oynayın ve 4 kız çekince iş tamam." Steiner banknotu aldı. "Oyunu kaybedersem parayı geri vermekteyime bir daha imkan yok." Yan kesici omuzlarını silkti. "O vakit geçmiş ola. Zanaatın cilvesi. Fakat kaybetmezsiniz. Ben oradakileri bilirim. Köylüleri kafese koymaktan başka şey beceremezler. Kaliteli şeyler değillerdir. Sinirli misiniz?" "Sanmıyorum. Hem bundan başka bir şansımız daha var. Berikiler sizin bu işlerden çaktığınızın farkında değiller. Anlayıncaya kadar da iş işten geçer. Haydi öyleyse, servus." Steiner karşıdaki meyhaneye gitti. Yolda biraz önceki olayın fevkaladeliğini aklından geçirdi. Dalavericinin hiç düşünmeden kendisine emniyet ettiği paranın 1/4'ünü bile başka bir kimse vermezdi. Uçuruma yuvarlananların arkadaş bağlılığı diye düşündü. Şükür ki bu hep böyledir. Meyhanenin ön kısmında birkaç torok partisi çevriliyordu. Steiner pencerenin yanına oturdu ve içki ısmarladı. Tıka basa dolu hissini vermesi için bir miktar kağıt koyduğu cüzdanını güçlükle çıkardı ve hesabı 100 şilinlik banknotla ödedi. Hemen bir dakika sonra da sıska bir herif ortaya çıkarak ufak bir poker partisi çevirmelerini ileri sürdü. Steiner canı sıkılmış bir tavırla reddetti. Fakat adam kandırmak için diller döküyordu. "Steiner, pek az vaktim var da," diye açıklamaya çalıştı. Pek bir yarım saat. "Fakat oyun için bu yetmez ki." "Kim, kim demiş?" derken sıska herifin baştan başa çürük dişleri ortaya çıkıyordu. Hatta yarım saatte vurgun yapanlar bile olmuştur aziz komşum. Steiner yan masadaki öteki iki kişiye baktı. Biri yuvarlak suratlı ve kabak kafalı, ötekisi de esmer, çok kıllı ve koca burunlu idi. İkisi de lakayit bir tavırla ona bakıyordular. Steiner tereddüt ediyormuş gibi, "Eğer gerçekten yarım saat içinse talihimizi bir deneyelim," dedi. Sıska herif sevincinden uçuyordu. "Tabii, elbette. İstediğim zaman oyunu bırakabilir miyim? Fakat komşum, lafım olur böyle şeyin. Ne zaman isterseniz. Kazanmış olsam da ama." Masadaki şişmanın dudakları birazcık büzüldü ve karşısındaki esmer herife ağıtan bir acemi çaylak düştü der gibi baktı. Sıska herif sevinç içinde, "Elbette komşum, elbette," dedi. O halde âlâ. Steiner masaya oturdu. Şişko kağıtları yaptı ve dağıttı. Steiner birkaç şilin kazandı ve kağıtları kendi yaparken İskambillerin kenarını yokladı. Sonra bir daha kağıt yaptı. Sırası gelince kendi iskambilini aldı. Şüphelendiği yerlerde bir Slovitz ısmarlayarak üstteki kağıdın altına baktı ve kenarları biraz kesiklerin maço olduğunu gördü. Daha sonra birkaç defa daha kağıt yaptı. 15 dakika sonra 30 şilin kadar kazanmıştı. Sıska herif, "Mükemmel," diye söylendi. "Nasıl, miktarı artıralım mı?" Steiner başı ile kabul işareti yaptı ve daha fazla oynadıkları partiyi de kazandı. Bundan sonraki kağıtları Şişko yaptı. Şişko'nun elleri iskambil oynamak için çok ufak sayılırdı. Fakat buna rağmen gayet ustalıklı hareket ediyordu. Steiner kağıtlarını kaldırdı. 3 kızı vardı. Şişko pürosunu çiğneyerek "Kaç?" diye sordu. Steiner "4" dedi. Kendisinin ancak 2 kağıt alabileceğini bilen Şişko'nun bu işe çok hayret ettiğini fark etmişti. Şişko ona 4 kağıt uzattı. Steiner bunlardan ilk kağıdın evvelce kesik bulunan kız olduğunu gördü. Yapacak başka bir hareketi olmadığı için "Hay Allah, müstahakını versin," diyerek kağıtları ortaya attı. 3 herif de birbirlerine bakarak aynı hareketi yaptılar. Steiner eğer kendi de verecek olursa bir şeyler yapabileceğini biliyordu. Bu şekilde hareket ettiği takdirde talihi 1'e karşı 3 olacaktı. Yan kesicinin hakkı vardı. Ötekilerin bir şeyler fark etmesine meydan vermeyecek kadar hızlı hareket etmeliydi. Şöyle kolay tarafından bir koz hilesi yaptı. Ona karşı oynayan herif kaybetmişti. Steiner saate bakarak Gitmekliyim lazım dedi. Son partiyi oynuyorum. Sıska herif, hele hele komşu diye söylendi. Ötekiler de ağızlarını açmadılar. 7. ayrımın sonu, sayfa 69. Devamı 8. ayrımda.